Nuh günaha düştüğünde günah içerisinde kalmadı. Bu çok önemli bir ruhsal ilke olsun her birimiz için. Bunu vurguladım geçen hafta. Yerinde kalmadı. Ne yaptı? Tanrı'ya yaklaştı. Tövbe etti. Günahını açıkça itiraf etti. Tanrı da onu bağışladı. Ve sonraki hayatını sürdürebilmesi için gereken desteği de ne yaptı? Sağlamış oldu. Onun için şunu söylemiştim pratik olaraktan. Her birimizin hayatında düşüşler oluyor. Ben de düşüyorum. Hepimiz düşüyoruz. Bu yeryüzünde yaşam, fiziksel yaşam devam ettiği sürece de kardeşler düşmeye devam edeceğiz. Ama bize düşen sorumluluk nedir? O yürüyüş yolları bazen çok engeller oluyor. Bazen çok yokuşlu yollar oluyor. Yoruluyoruz ve güçsüz kalıyoruz gerçekten. Ama bize düşen nedir sevgili kardeşler? Aynı Nuh'un yaptığını yapmaktır. Yani sabırla beklemek ama düştüğün zaman yerde kalmamak, kalkıp üstünü silkip tekrar yürüyüşü devam ettirmek. Yani bizim üzerimize düşen nedir? Ayağa kalkmaktır. Rabbin üzerinde düşen nedir? Bize o yürüyüşü devam ettirebilecek gücü sağlamaktır. Rab o gücü sağlayabilmesi için biz ayağa kalkmamız lazım. Rab tutup da kaldırmıyor. Biz kalkıyoruz, Rab gereken desteği sağlıyor ve o yürüyüşümüzü sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Onun için 2. Petrus mektubunda bir ayet okuyup noktalamıştım. Geçen pazarki toplantıyı. 2. Petrus 1. bölüm 3. ayet.
Kendi güzelliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verir.
Bak çok ilginç ve net. Çok net. Rab diyor ki bak kendi üzerine düşeni yapmış Rab. Ne yapmış? Onun yolunda yürümemiz için gereken her şeyi diyor. Yani güçse güç, lütufsa lütuf, inayetse inayet, merhametse merhamet, sabırsa sabır. Rab ne gerekiyorsa bu yolda yürüyebilmemiz için gerekeni, gereken gücü vermiştir sevgili kardeşler. Onun için Rab bize bu gücü verdi. Güç Rab'den geliyor. Ama bu güçten yararlanmanın yolu nedir? Onunla olan ilişkimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmektir. Eğer ilişkimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa o gücün bizde yararı kesinlikle olacaktır sevgili kardeşler. Bu şekilde noktalamıştım. Şimdi 10. bölümü açalım. 10. bölümle bugün devam edeceğiz. 10. bölüm yaklaşık 32 ayetten oluşan bir bölüm. Ve 10. bölüme bakarsanız 10. bölüm içerisinde birçok isim açıklanıyor. Yaklaşık saydığım 70 tane isim var. 70 tane isim burada dile getiriliyor. Şimdi belki hemen anımsayacaksınız. Yine isimlerle dolu bir bölüm vardı. Önceki bölümlerden bir tane de bir bölümünde, önceki bölümlerden birinde yine aynı şekilde birçok isimler vardı. Şu doğdu dedi, sonra şu kadar yaşadı öldü. Şu doğdu dedi, şu kadar yaşadı öldü. Değil mi? Şu doğdu ve şu kadar yaşadı öldü diye bir açıklama vardı. Neredeydi bu? 5. bölümde. Yaratılış 5. bölümde vardı. Ama 5. bölümde ne açıklanıyordu bize? Adem'den Nuh'a kadar olan soy açıklanıyordu. 5. bölümde açıklanan buydu. Adem'den başladı, Nuh'a kadar olan soy açıklandı. Ama 10. bölüme baktığımız zaman 10. bölümde ne açıklanıyor? 10. bölümde Nuh ve oğullarının soyları bize açıklanıyor. Neydi oğullar? Ham, Sam ve Yafet. Bunların soyları bize açıklanıyor. Dediğim gibi bu bölüm, 10. bölüm 32 ayetten oluşuyor. İsim olduğu için okumak istemiyorum. Zamandan tasarruf etmek için. Tamam mı? Ama benim sizden bir tavsiye, bir ricam var. İsteğim var. Ama lütfen bir hafta içerisinde bu 10. bölümü bir kez okuyun. Bir kez okumanızı sizden rica ediyorum. Sadece ben bugün ne yapacağım? Gerekli olan, önemli olan noktaları biraz öne çıkartmaya çalışacağım. Ki orada biraz o 10. bölüm atlayabilirdim aslında. Atlamak istemedim. Çünkü o 10. bölümde de pratik bir iki düşünce var. O pratik bir iki düşünceyi size aktarmak istiyorum ki 10. bölüm de yüreklerinize bir yer bulsun dedi karşıdan. İlk ayete bakıyoruz. Bu bölümün, yani 10. bölümün ilk ayeti nasıl başlıyor?
Nuh'un oğulları Ham ve Yafet'e emzik çocuğu.
Evet. Demek ki Nuh'un oğulları Sam, Ham, Yafet'in öyküsü diye bölüm açılıyor bize. Önce ne açıklanıyor burada? Reddedilmiş olan soy önce açıklanıyor. Yani Yafet ve Ham'ın soyu öncelikle açıklanıyor ve daha sonra da Tanrı'nın seçeceği soy olan Sam'ın soyu bize açıklanıyor. Şimdi değerli kardeşler, burada hemen belirtmek isterim size. Seçilmiş olan Sam'ın soyu Rab Tanrı'nın beğenisini kazanmış olduğu için Rabbin önünde çok önemli anlam ve değer taşımış olduğu için değil, aslında kurtarıcı Rab İsa Mesih'in Sam'ın soyundan gelmiş olduğu için bu sıralama bu şekilde yapılmış. Yani önce Sam'ın soyu açıklanıp o bir tarafa atılıp diğer soylarla devam etmiyor. Seçilmemiş soy olan Yafet ve Ham'ın soyu açıklanıyor, bırakılıyor bir tarafa ve ondan sonra Kutsal Kitabın tamamında yer alan Sam'ın soyu bize detaylı bir şekilde açıklanıyor ve o açıklanan soyla da Kutsal Kitap ta sona kadar devam ediyor. Ama bu bölümde biraz üzerinde duracağım, asıl üzerinde durulması gereken bir isim var. 7 ve 9. ayetler arasında kuşun oğulları sıralanırken, bakınız 7 ve 9. ayet arasında kuşun oğulları sıralanırken orada adı geçen biri var. Nemrut adında bir kişiden söz ediyor. Nemrut. Ben bu kişi üzerinde birazcık duracağım. Çünkü biliyorsunuz Kutsal Kitap'ta bazen karşılaştırmalar yapılıyor. Değil mi? Örneğin Melkisedek'ten söz ediliyor Kutsal Kitap'ta. Melkisedek kiminle karşılaştırılıyor? İsa Mesih'le karşılaştırılıyor. Değil mi? Ondan sonra değişik karakterler, değişik kişilerle karşılaştırma yapılıyor. Burada da Nemrut'un yaşamına bakacağız birazcık. Nemrut'un kişisel özelliklerine baktığımız zaman onu da Mesih karşıtı ile ortak olan bir takım yönlerini görüyoruz. Tanrı'ya karşı, Mesih'e karşı olan Mesih karşıtı hakkında Kutsal Kitap'ta çok anlatılıyor bize. O kişiye uyan bir takım özellikler olduğunu görüyoruz. Ama bunu açıklamadan önce değerli kardeşler, iki önemli noktayı size açıklamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, burada bir liste veriliyor. 70 tane isim sıralanıyor. Bu listenin tam olmadığını söylemek istiyorum. Neden tam değil? Dikkatimi çekti. Ne Edom halkından söz var, ne Moab halkından söz var, ne de Ammonlular hakkında söz var. Çünkü Ammon halkı, Moab halkı, Edom halkı Kutsal Kitap'ta, Kutsal Kitap'ın tarihinde çok önemli halklar bunlar. Ama bu halklar burada anlatılmıyor. Toplam dediğim gibi 70 halk sıralanıyor burada. Bunların 14 tanesi baktım Yafet'ten geliyor. 14 tanesi Yafet'ten geliyor. 30 tanesi Ham'dan geliyor. Geriye kalan 26'sı da Sam'ın soyundan geliyor. Toplam 70. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba neden 70? Şimdi Kutsal Kitap'a baktığınız zaman ilginçtir. Rakamlar İbrani tarihinde, Yahudiler tarihinde çok önemli. Örneğin 3 rakamı Baba, Oğul, Kutsal Ruh'u simgelediği için tamlığı, bütünlüğü açıklıyor bize. Ondan sonra 7 rakamı, 7 kilise, o da tam, o da kusursuzluğu simgeliyor. Tamlığı, kusursuzluğu simgeliyor. Altı rakamı neyi simgeliyor? Altı rakamı da o kusursuzluktan aşağı düşüşü simgeliyor. Kutsallıktan aşağı düşüş. Onun için diyorum ki belki sayı olarak 70 önemli bir sayı olduğundan kutsal kitapta, onun için diyorum ki 70 özellikle dile getirilmiş olabilir. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü çok ilginçtir. Yaratılış 46. bölüme baktığınız zaman örneğin. İki örnek vereceğim. Bunu destekleyen iki örnek vermek istiyorum. Birini yeni antlaşmadan vereceğim. Bir tanesini de eski antlaşmadan vereceğim. Örneğin yasa kitabında, pardon, yaratılış kitabında 46. bölümde 27. ayette şöyle bir ifade var. Mısır'a göçen Yakup ailesi toplam 70 kişiydi diyor. Yani Yakup'un Mısır'a giden Yakup'un ailesi anlatılırken özellikle 70 burada da vurgulanıyor. Yeni antlaşmaya baktığımız zaman Luka 10. bölüme hemen 10. bölümün ilk ayetlerinde hatırlarsanız İsa Mesih iyi haberin, kurtuluş haberinin yayılabilmesi için ne yaptı? 70 kişi görevlendirdi. Bunu biliyoruz değil mi? 70 kişi. Ne yaptı? Kendisi daha gitmeden önce ikişer ikişer İsa Mesih gitmek istediği yerlere onları gönderdi, önünden gönderdi. Yani görüyoruz ki büyük bir olasılıkla 70 rakamı önemli bir rakam olduğu için kutsal kitapta belki onun için özellikle diğer halkları içine almadan 70 rakamı orada görünsün diye belki bilemiyoruz o 70 orada dile getirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunun da altını burada çiziyorum sevgili kardeşler. Birinci nokta bu söylemek istedim. İkinci nokta burada altları geçen her bir ulusu açıklamak, tanımlamak, ondan sonra o ulusu, o dönemde olan ulusu günümüzün ulusuyla bütünleştirmek, onlarla bir bütünleme yapmak doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bunun pek kolay, mümkün olmadığını belirtmek istiyorum sevgili kardeşler. Bunu yapanlar var mı? Var. Benim evde var mesela bir tane liste var. Çok büyük bir liste. Bir Alman kardeş çok üzerinde çok çalışmış. Yani ta baştan sona kadar hangi soy kimin soyundan geliyor? Onu listelemiş bir şekilde. Ne derece doğru? Koca bir soru işareti. Ayrı bir olay. Bizim için o kadar fazla önemli değil. Ama biz mesela şu ulus Yafet'in soyundan geliyor, şu ulus Hab'ın soyundan geliyor diye açıklama yapmak, yani yapabiliriz ama yapmak o kadar basit olmadığını söylemek istiyorum. Neden? Şöyle düşünün sevgili kardeşler. Yüzyıllar boyunca uluslar dünyanın farklı bölgelerine gitmişler mi? Gitmişler. Ve orada belki evlilik yoluyla, belki başka yollarla karışmışlar. Dilleri değişmiş. Değil mi? Ulus isimleri değişime uğramış. Yani bunu biz tam dört dörtlük bir şekilde söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama şunu söylemek mümkün. İsa Mesih Sam'ın soyundan geldiği için Yahudi halkının da Sam'ın soyundan geldiğini çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ben mesela baktığım zaman bizim hani Avrupalılar da, Türkler de, bizler de Yafet'in soyundan geldiğimizi gösteriyor baktığın zaman. Ama ne derece doğru? O da kocaman bir soru işareti. Sadece bu iki noktayı bilmenizi istiyorum ki kafanızı fazla kurcalamasın. Acaba bu soy hangi soydan geliyor? Ham'ın soyundan mı geliyor yoksa Yafet'in soyundan mı geliyor diye kafa yormanın gereği yok sevgili kardeşler. Dediğim gibi bu burada önemli üzerinde durulması gereken nokta gerekli isim Nemrut ismi. Yani çok büyük bir imparatorluk kurmuş olan Nemrut sevgili kardeşler. Tabii. Şimdi Nemrut hakkında konuşmadan önce değerli kardeşler 25. ayete bakmanızı istiyorum. 10. bölümün 25. ayetine bakmanızı istiyorum. Şimdi 10. bölümün 25. ayetine baktığınız zaman orada Ever'in iki oğlundan söz ediyor. Bu Ever'in, Enver değil ama Ever'in iki oğlundan biri Perek. Bu Perek üzerinde küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bu Perek 11. bölümde yani bir sonraki bölümle bağlantılı olduğu için. Pelek üzerinde biraz açıklama yapacağım. 25. ayet ne diyor? Diyor ki, yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Şimdi buradaki bölündü ifadesi gerçekten kayda değer bir ifade. Bölündü ifadesi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar İsrail tarihinde rakamlar çok önem taşıyorsa, ben burada ifade etmiştim anımsayacaksanız, hemen anımsayacaksınız, isimler de gelişi güzel verilmezdi. Yani her ismin bir içeriği vardı, bir anlamı vardı. Örneğin değerli kardeşler, benim adım Recep. Annem babam niye benim adıma Recep koydular? Çünkü 3 aylardan biri İslam inancında Recep, Şaban, Ramazan var. Ben Recep ayında dünyaya geldiğim için annem benim adımı Recep olaraktan koymuş. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de de çok İlkay ismi var. Neden? Mesela benim arkadaşım var, çocuğu İlkay, çünkü ilk ayda doğduğu için. Yılın ilk ayında doğduğu için İlkay ayını. Sonay koyan da var. Sonay da var. Yani ismin bir içeriği, bir anlamı var. Buradaki Pelek sözünün de İbranice'deki anlamı çok ilginç. Pelek'in anlamına baktığım zaman depremde ortaya çıkan yarılma anlamında. Hani deprem olduğu zaman bir yarılma oluyor, bir ayrılma oluyor, bir bölünme oluyor ya, o ayrılmayı ifade ediyor Pelek ismi. Neden diyeceksiniz? Diyorum ya, bu 11. bölümle bağlantılı. Nasıl bağlantılı? 11. bölümde biliyorsunuz ne yaptılar? Babil kulesini dikmeye çalıştılar ve Tanrı ne yaptı? Oradaki halkların dillerini karıştırdı ve bu yolla onları ayırdı. Onları böldü. Onların birbirlerinden uzaklaşmasını, aynı o depremde oluşan yarık gibi birbirinden ne yaptı? Ayırdı. Şimdi düşünün. Herkes o ana kadar aynı dili konuşuyorlardı. 11. bölümde bunun detaylarına gireceğiz. Aynı dili konuşuyorlardı. Birdenbire değişik değişik diller ortaya çıkmış olması mutlaka ve mutlaka o halklar arasında büyük bir deprem etkisi yaratmıştı. İşte Pelek adı onun için, bölünme, ayrılma anlamına gelen Pelek ismi onun için orada verildi. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Benim adıma Recep ismi verildiği gibi Recep ayında. Evet. Şimdi dönüyoruz bizim Nemrut Aga'ya. Nemrut denen kişiye dönüyoruz. Şimdi büyük bir imparatorluk kuran Nemrut'un kurmuş olduğu uluslar, Nemrut'un kurmuş olduğu uluslar İsrail tarihinde çok önemli yer tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle bu uluslardan bir tanesi olan Babil, bir sonraki bölümde bu anlatılıyor. Bu noktada şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Şimdi kimdi bu Nemrut denen kişi? Abdullah Adıyaman'dan söz etti değil mi? Evet, doğrudur. Adıyaman'da Kahta ilçesinin kuzey doğusunda yaklaşık 2206 metre yükseklikte bulunan bir dağ. Ülkemizde yer alıyor bu dağ. Ama sevgili kardeşler, bu dağ ve bu dağ üzerinde bulunan kalıntılar, uygarlıklar Nemrut'a mı ait, Nemrut'a ait değil mi? Bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Bu tam olarak %100 ispatlanmış değil sevgili kardeşler. Tabii. Ve Nemrut ismi İbranice'de Nimrat diye bir isim var. Bu Nimrat anlamı şu: İsyankar, isyan eden, karşı duran. Bak, isim boşuna verilmedi yani. İsim bir kişinin özelliğini yansıtan bir isim. Karşı, Mesih karşıtı gibi, karşı, isyankar ya da isyan edeceğiz anlamına geliyordu. Şimdi 9. ayette bu kişi için, Nemrut için ne kullanılıyor? Yiğit bir savaşçı. Yok, pardon. Yiğit bir avcı. Yiğit bir avcı olarak geçiyor. Şimdi bazı kutsal kitap yorumcuları diyor ki bu sadece normal bir avcı değil, aynı zamanda da insan avcısı olduğunu da söyleyenler var bazı yorumcularda. Gerçekten ilginçtir. Ben burada zaman zaman bir ulus hakkından söz ederken, örneğin Asur halkından söz ederken çok gaddar bir halk olduğunu söylemiştim. Çok savaşan insanları, parçalananları, zulüm çektiren bir ulus olduğunu söylemiştim. Ve burada da çok ilginç, 12. ayetten anladığımız kadarıyla, 10. bölümün 12. ayetinden anladığımız kadarıyla Asur ile bir bağlantısı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mika peygamber 5. bölümde, ilginçtir, Mika 5. bölümde Nemrut diyarı ile Asur diyarını aynı yer olaraktan gösteriliyor. Tabi Nemrut ve Asur diyarı bir aynı yer olaraktan ifade ediliyor. Şimdi 10. ayete bakalım. Ne diyor 10. ayet? Abdullah bir oku bize.
İlgin Şinar topraklarında Babil, Erek, Akat, Kalne kentlerinde krallık yaptı.
Şimdi bu Şinar toprakları neredeydi? Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında Körfez'e yakın bir bölgeydi. Ya şimdi Babil İmparatorluğu da bu topraklarda, yani bugünün Irak bölgesinde gelişmeye başlayacaktır sevgili kardeşler. Daha sonra 11. bölümde Babil Kulesi bu topraklarda ne yapacak? Dikilecek, dikilmeye çalışılacak daha doğrusu. Tanrı buna izin vermiyor ama sonra göreceğiz ileriki bölümlerde Şinar Kralı İbrahim Peygamber'e de karşı gelecek. Onun karşısında duracak. Bunu da ileriki bölümlerde göreceğiz. Şimdi bu Nemrut denen kişinin en önemli özelliği neydi? En önemli özelliği neydi? Avcıydı. Tamam. Evet. En önemli özelliği buydu. Yasa tanımaz. Yani bulunan yasalara, kurallara uymayan. Asi diyoruz. Bravo. Asi. Baş kaldıran. Hiçbir yetkiyi kabul etmeyen bir kişiliğe sahip, isyankar bir kişiliğe sahip bir kişi olmasıydı. Bunun en büyük özelliği buydu sevgili kardeşler. Bu Nemrut bütün insanlık ailesini tek bir hükümranlık altına toplayıp her şeyin üzerinde tek kral olmak istedi. Zaten o Babil Kulesi'nin dikilmesindeki amaç da oydu. Gelin bir ün yapalım dedi. Tanrı'ya bir isyankarlık göstererekten ne yaptı? Kendini öne çıkarttı. Ama her şeyin üzerinde egemen kim? Diri olan Tanrı, hamdolsun. Ve Tanrı bunun için izin vermedi sevgili kardeşler. Bunu çok net bir şekilde 11. bölümde göreceğiz. Şimdi ben şunu düşünüyorum, birazcık pratik düşünce çıkartmaya çalışıyorum buradan. Ben günümüze baktığım zaman buna benzer aynı şekilde bu yeryüzünde en büyük güç olmaya çalışan bir takım uluslar var mı yok mu? Amerika diyebiliriz. Yani siyaset konuşmak istemiyorum burada ama örneğin Avrupa Birliği bir tek bir güç olma çabası içerisinde. Ondan sonra Birleşmiş Milletler tek bir güç olma çabasına. Buna örnek vermek mümkün. Bu ikisini örnek verebiliriz. Bunlar ne yapıyorlar? Yüce olan Rab Allah'ı bu oluşumun dışında bırakıyorlar. Tamam mı? Kendi başlarına, tamam mı? Kendi güçleriyle her şeyin üzerinde tek güç olma çabası, eğilimi gösteriyorlar sevgili kardeşler. İşte Nemrut da bu ilk çabayı gösteren ilk kişiydi. Yani yeryüzünde ilk krallığı kuran kimdi diye sorarlarsa Nemrut'tur. İlk krallığı, yeryüzünde ilk krallığı kuran Nemrut'tur sevgili kardeşler. Yani Mesih karşıtı olacak birçok Mesih karşıtlarının birincisi, başlangıcı. Şeytanın başı, evet, tabiri yerindeyse şeytanın başı da diyebiliriz sevgili kardeşler. Şimdi diyeceksin ki ya Recep abi bunu nereden çıkartıyorsun? Ben bunu çıkartmıyorum ama kutsal kitabın içeriğine baktığım zaman ve Nemrut'un özelliklerini incelediğim zaman hakikaten Antikrist dedikleri, Mesih karşıtı dedikleri kişiye uyan bir takım benzer özellikleri var. Gelin birlikte bakalım birkaç tanesine bunun. Daha net anlayabilmemiz açısından. Şimdi Nemrut'un anlamı neydi? Asi, isyankar anlamındaydı değil mi? Şimdi bakınız Selanikler yazılan ikinci mektuba, Selanikler ikinci bölüm, ikinci mektubunda ikinci bölümde 8. ayette orada Mesih'e karşı gelip onun yerine geçmeyi isteyen Mesih karşıtı hakkında bakın ne diyor. Mesih karşıtı hakkında bakın ne diyor. Yasa tanımaz adam. Demek ki Mesih karşıtının özelliği neydi? Yasa tanımaz. İsyankar ve yasa tanımaz. Nemrut nasıldı? O da isyankar, yasa tanımaz. Görebiliyor musunuz? Bir ortak özellik var sevgili kardeşler. Ondan sonra ikinci olarak bakınız 9. ayete, 10. bölümün 9. ayetini. 10. bölümdeyiz zaten yaratılış. 9. ayete baktığımız zaman ne diyor? Rabbin önünde yiğit. Şimdi buradaki yiğit sözcüğüne ben baktım İbranicesine. İbranicesinde gibor diye bir söz geçiyor. Gibor. Bu giborun anlamı aslında yiğit diyebiliriz ama aslında büyük, kendini öven, kudretli anlamı içeriyor. Yani kendini öne çıkartan, kendini üstün gören anlamı anlamını bize açıklıyor bu gibor sözü. Onun için bakınız yiğit olarak tercüme edilen büyük kudretli ifadesi kaç kez geçiyor? O kısa bir iki ayet içerisinde tam 3 kez vurgulanıyor. 3 kez. Bu yiğit, yiğit, yiğit ifadesi aslında büyük, büyük, büyük, görkemli, görkemli, görkemli ifadesi 3 kez vurgulanıyor. Eğer kutsal kitapta bir şey defalarca vurgulanıyorsa, 3 kez vurgulanıyorsa çok önemli bir şey. Yani burada bu önemli olduğunu öne çıkartan, kendini öne çıkartan ifadeler bunlar. 3 kez ama yok 3 kez vurgulanması diyorum. Vurgulanması çok. Yani öne çıkarması tanrısal özelliği kullanıyor zaten burada kendisi de. Onun için Daniel kitabına bakalım 11. bölüme. Daniel kitabı 11. bölümde 36 ve 37. ayetlerde yine orada son zamandan söz ederken Daniel son zamandan söz ederken orada şöyle bir ifade geçiyor. O 11. bölüm Daniel 15, 36 ve 37. Kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek diyor. Bu kişi yani Mesih karşıtı olacak olan kişinin kendini bütün tanrılardan daha büyük, daha yüce gösterecek. Tıpkı 9. ayette gördüğümüz gibi Nemrut gibi kendisini hepsinden üstün görecek diyor. Görebiliyor musunuz? Ne kadar ilginç birbirini tamamlayan özellikler sevgili kardeşler. Şimdi üçüncü benzer özelliğe bakalım. Üçüncü benzer özellik 10. ayette. Ne okuduk 10. ayette Abdullah?
Sonra Babil erek fakat kanla kendine krallık yaptı.
Ha, ne yaptı?
Krallık yaptı.
Krallık yaptı. Ne demektir bu krallık yaptı? Demek ki Nemrut sıradan bir insan değildi. Kraldı. Ha, demek ki Nemrut'un üçüncü bir özelliği vardı. Kraldı. Ve evet kraldı. Ve çok enteresan bir şey sevgili kardeşler. Yine Daniel 11. bölümün 36. ayetinde bunu okuduk. 36. ayetinin başında okuduk. Daniel 11:36'da hemen başında okuduk. Ne diyor orada? Kral dilediği gibi davranacak. Ha, o kişiden ne olarak söz ediyor? Kral olarak söz ediyor. Demek ki Nemrut bir kraldı ama Mesih karşıtı da kendini kral ilan ediyordu. Yani yine kendi kendini birbirini tamamlayan özellikler. Ve son dördüncü özelliğine bakalım. Dördüncü özellik olarak Nemrut, Tanrı'yı hiçe sayarak büyük bir istekle, büyük bir hırsla kendine isim yapmaktı. Amacı buydu. Ün yapmaktı. İsim yapmaktı. Tıpkı Mesih karşıtı gibi. Bakınız Selanikler 2. Selanikler mektubuna. 2. Selanikler mektubu 2. bölüm 4. ayet. Biriniz okuyun lütfen. 2. Selanikler mektubu 2. bölüm 4. ayet. Ne diyor?
Tersine Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık gördüğümüz için insanlara değil, meleklerimizi sınayan Tanrı'ya ortak edecek kişiden konuşuyoruz.
İkinci Selanikler mi? Ya. İkinci Selanikler 2. 2-4.
Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağına oturacak.
Bak görebiliyor musunuz? İsim Tanrı olma eğiliminde. Bir isim yapma eğiliminde. O adam, kim bu adam? Yasa tanımaz. Mesih karşıtı. Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek ve Tanrı'nın tapınağında kendini Tanrı olaraktan ilan edecek. Görebiliyor musunuz? Nasıl? Yani bu daha net anlaşılsın diye bu ifade, bu karşılaştırmayı yapmaya çalıştım. Yani benzer yönlerini görebiliyorsunuz değil mi sevgili kardeşler? Demek ki sonuç, çıkan sonuç nedir? Burada nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Ruhsal olaraktan, pratik olaraktan nasıl bir sonuç çıkıyor burada? Ne düşünebiliriz? Nasıl bir sonucu burada görebiliriz? Evet, çok güzel. Evet. Güzel. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Eğer Nemrut gibi bizler kendi isteklerimizi öne koyup, kendi isteklerimizi öne koyup, yüce olan Rab Tanrı'ya sırt çevirdiğimizde, yani vurdum duymaz bir tutum sergilediğimizde, ne yapıyoruz? Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kalıyoruz. Bak çok enteresan, Nemrut'un çocuklarından hiç söz edilmiyor. Yaşamında bereket olmadığını görüyorsun Nemrut'un. İlginç ya, Nemrut'un hayatında bereket olmadığını çok net bir şekilde görebiliyorsun burada. Demek ki vurdum duymaz bir tutum sergilediğimiz zaman yaşamımızda bereket yok. Niye yok? Bereketlerin sırrı nedir? Tanrı ile iç içe hayat yaşamaktır. Tanrı ile bir bütün olmaktır. Bereketlerin sırrı bu. Onun isteği doğrultusunda hareket etmektir. Kendi düşüncelerimi öne çıkarmak değil, kendimi öne çıkarmak değil, Tanrı'yı öne çıkararak, ona bakarak onun ardından gitmektir. Bereketlerin sırrı burada saklı sevgili kardeşler. Onun için bunun sonucu, eğer biz sırt çevirdiğimizde ne oluyor sonuç? Yavaş yavaş ölüme götüren kurak, verimsiz ve tatsız bir yaşam söz konusu oluyor. Doğru mu? Yaşamdan söz ettik bugün. Ama nasıl bir yaşam? Yaşam var, yaşam var. Değil mi? Ama Rab bizde, sizde yaşam olsun. Hem de az yaşam olsun diye geldim.
Bol yaşam olsun.
Bol yaşam olsun diye geldim. Rab bizde bol yaşam olsun diye geldi. Değerli kardeşler, üretiyor muyuz? Başkalarına yaşam verebiliyor muyuz? Yaşam biçimimizle. Recep de dahil, hepimiz dahiliz burada. Hepimiz dahiliz. Her Rabbin çocuğu dahil. Eğer ben yaşamımla hayat veriyorsam başkalarına, haleluya, hamdolsun. Ben buna amin diyorum. Ama onların Rab'den kopmalarına, Rab'be bakmamalarına aracı oluyorsam, neden oluyorsam, vay halime. Vay halime sevgili kardeşler. Onun için Nemrut'un hayatında bunu gördüğümüz zaman, Nemrut'un büyük babası kimdi? Dedesi. Kimdi Nemrut'un dedesi?
Kuş babasıydı.
Babasıydı ama kuşun babası kimdi? Hamın babası kimdi? Nuh. O zaman Nemrut ne oluyor? Torunu oluyor. Demek ki Nemrut'un dedesi kim? Nuh. Bakın çok enteresan. Nemrut'a bakıyorsun, nasıl bir tutum sergiliyor. Nuh'u, dedesine bakıyorsun, dedesinin hayatına baktığın zaman sürekli Tanrı'ya boyun eğen, Tanrı'yla birlikte yürümeye istekli, gayretli bir tutum içerisinde. Ve bunun sonucunda bol bol bereketlerin sahibi oldu mu? Nuh oldu. Ya, Tanrı onu bir defa 3 tane oğul vermekle onu, evlat vermekle onu bereketledi. Değil mi? Kutsal kitapta konuşuyoruz diye çocuklar Tanrı'nın bereketidir diyor. 127. mezmurda. Değil mi? Tabii. Yok. Nemrut'ta yok bu bereket. Ama Nuh'ta görüyoruz bu bereketi. Niye? İtaat etmenin sonucu elde edilen yaşam biçimi. Şimdi görebiliyor musunuz? İtaat etmek ne demek? İtaatsizlik ne demek? Aradaki uçurumu görebiliyorsunuz değil mi? Değerli kardeşler. Belki son bir karşılaştırma daha yapıp noktalayacağım bugünkü konuşmamı. 5 dakikamız var. Tam zamanda bitecek. Bak çok iyi. Şimdi size bir soru sorayım. Birlikte bir şeyler yapabilmek için. Nuh bir şey yapmıştı. Yani bir şey inşa etmişti. Ne inşa etti? Bir gemi inşa etti değil mi? Şimdi Nemrut ne inşa etti? Bir kule inşa etmeye çalıştı. Şimdi her ikisi de bir şeyler yaptı mı? Yapmaya çalıştı mı? Tabii. Nemrut bir kule inşa etmeye çalıştı. Nuh da bir gemi inşa etmeye çalıştı. Bak şimdi. Baktığınız zaman her ikisi de bir şeyler yapma çabası içerisinde. Şimdi bizler de birçok şey yapma çabası içerisindeyiz. Ama ilginç. Nuh gemi yapmaktaki amacı neydi? Amacı neydi? Hem ailesini hem de diğer insanların kurtuluşu için bir gemi inşa etti. Tanrı'nın yardımı ve desteğiyle. Nemrut bir kule inşa etmeye çalıştı. Neden? Bir isim yapmak için. Ün yapmak için. Yani bencilce kendini öne çıkarttı. Şimdi ilginç, pratik olaraktan düşünüyorum sevgili kardeşler. Bugün günümüzde de aynı şey mevcut mu değil mi? Bugün birçok insanların hayatına bakıyorum, bazı kardeşlere bakıyorum ya da bazı insanlara bakıyorum. Çocukları kurtulsun diye, aile fertleri kurtulsun diye ya da komşuları kurtulsun diye çalışıyor, çabalıyor hep başkası için. Başkaları için emek harcıyor. Onun çabası içerisinde. Ama bazıları var ki Nemrut gibi kariyer yapsın, isim yapsın, daha çok zengin olsun, daha çok köşe olsun diye kendi için çaba harcıyor. Ama Nuh başkaları için çaba harcadı. Değerli kardeşler, farkı görebiliyor musunuz? Eğer ben evlatlarımın kurtuluşu için, başkalarının kurtuluşu için bir şey yapıyorsam hamdolsun. Ama ben kendim için, Recep için bir şeyler yapıyorsam çok affedersiniz lanet olsun. Lanet olsun değerli kardeşler. Eğer bana bu soluğu Rab verdiyse, Tanrı verdiyse o Tanrı için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım, zorundayız. Yalvarırım buradaki bu pratik düşünceyi bugün alalım. Hepimiz. Nuh bir gemi inşa etti başkalarının kurtuluşu için. Nemrut da bir isim yapmak için, kariyer yapmak için, ün salmak için bir kule dikmeye çalıştı. O zaman evet, bravo. İkisinin de sonunu biliyoruz. Kutsal kitaptan biliyoruz. Ama burada şunu soracağım, şunu söyleyeceğim. Bizler tıpkı Nuh gibi Tanrı'nın ilkelerine bağlı kalarak onun isteği doğrultusunda yaşamaya özen mi gösteriyoruz? Bu çok önemli. Aynı Nuh gibi onunla birlikte, Tanrı'yla birlikte yaşamaya özen mi gösteriyoruz? Yoksa Nemrut gibi kendi ilkeleri doğrultusunda, kendi doğruları doğrultusunda yaşamaya çalışan bir yapı içerisinde miyim? Diye herkes lütfen kendi yüreğinde bunu sorsun. Bakın ben bugün dua ettim. Dedim ki Rab bana konuştu. Bana konuştu ben bu sözü hazırlarken. Rab bana çok konuştu. Ben bu sözü tabii ki bir hafta 10 gün içerisinde hazırlamaya çalıştım. Ama Rab bu süre içerisinde bana konuştu kardeşler. Size de konuşmasını diliyorum. Lütfen, lütfen yüreklerinize bu soruyu sorun. Ben kimin tarafındayım? Nemrut'un tarafında mıyım yoksa Nuh'un tarafında mıyım? Bu çok çok önemli ve sorulması gereken bir soru. Onun için sizi mezmurun, birinci mezmurun ilk ayetleriyle baş başa bırakacağım. Eğer Nuh'un tarafında kalan kişinin durumu nasıl olacak onu gösteriyor, açıklıyor bizi. Tanrı ile iç içe olan kişinin durumunu bize açıklıyor. Onu belki bir kardeş okusun. Ben de bu vesileyle biraz ara vermiş olurum. Birinci mezmur. Bakınız birinci mezmur ne diyor? İlk ayetleri. İlk üç ayet. Okun Bilal.
Ne mutlu o insana ki
evet. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Kim yürümez? Rab'be bakan, Rab'de kalan. İki. Tabii devam et.
Günahkarların yolunda durmaz.
Evet.
Alaycıların arasında oturmaz.
Evet. Ama ne yapar? Şimdi bak bu kişi Nuh gibi Tanrı'ya bağlı olan kişi kötülerin öğüdüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ama ne yapar? Ne yapar bu kişi? Bir şey yapar. Devam et.
Ancak zevkini Rabbin yasasından alır.
Ha, yani Rabbin sözünden tat alır, zevk alır. Burada bu soruyu sor kendine. Ben de soruyorum. Rabbin sözünden zevk alıyor muyum? Okuduğum zaman bugün sözden bahsetti Enver, değil mi? Önemliydi. Onun için benim konuya uyduğu için heyecanlandım biraz. Onun için destekledim onun o sözlerini. Rabbin sözü bize zevk veriyor mu? Tat veriyor mu? İstersen 5 dakika oku, istersen yarım saat oku. Tat alıyor musun Rabbin sözünden? Bu herkes içinde versin buna yanıt. Evet, sonra ne diyor?
Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.
Ha, hatırlarsanız uzun zaman önce bunu söylemiştim. Düşünmek neydi burada? İbranice'deki anlamı geviş getirmek, çiğnemek. Yani onun üzerinde düşünerek tat almak, zevk almak sevgili kardeşler. Ondan sonra ne diyor Bülent?
Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca
benzemek. Ha, ne demektir bu akarsu kenarına dikilen ağaca benzemek? Ne demektir?
Ağaç birazcık yüzeyle
böyle. Bravo. Tabii. Yani asla tükenmeyen, tabii asla tükenmeyen bir beslenme, tazelenme kaynağına sahip olduğunu gösteriyor. Tükenmez. Ağaç eğer suyun kenarındaysa tükenmez onun tazeliği. Sürekli oradan alır. Değil mi?
Meyvesini.
Ha, bu ne demektir? Bu ne demektir? Bir de bunun için tek tek üzerinde duruyoruz. Mevsiminde meyvesini mevsiminde verir. Ne anlıyorsunuz?
Abi çocuğu o zaman gelince
sana uyuyor bak burada, değil mi? Yani gereksiz çıkışlarda bulunmaz. Gereksiz ataklarda bulunmaz. Değil mi sevgili kardeşler? Yani sözleri, tutum ve davranışları yapıcıdır ve uygun zamanlıdır. Zaman uygun zamanlarda hareket eder. Zaman uygun zamanlıdır değerli kardeşler. Gereksiz çıkışlar yapmaz. Ondan sonra ne diyor? Ha, ne demek bu yaprağı hiç olmaz? Tabii yani dıştaki değişimlerden etkilenmez. Soğuk olmuş, don olmuş, mon olmuş, bilmem ne olmuş. Hiç dıştaki değişimlerden etkilenmez. Hiç solmadan yeşilliğini, canlılığını korur. Hamdolsun. Korur. Ve yaptığı her işi başarır. Kimle başarır? Tek başına değil. Rab ile birlikte. Rab ile birlikte. Onun için değerli kardeşler, gerçek anlamda eğer bizler Recep olarak, Abdullah olarak, Vakkas olarak, Hatice olarak, Bülent olarak, Eylem olarak, Enver olarak, Hidrut olarak, Galinde olarak değerli kardeşler, eğer gerçek anlamda Tanrı'ya bağlı biçimde hareket eden kişi isek kesinlikle ve kesinlikle Tanrı'nın sözüne açlık duyar. Açlık duyar. Rabbin sözüne özlem duyar. Onu yemek için can atar. Can. Ben çok hoşuma gidiyordu bizim Ercan'ı beslemesiyle ben çok ilgilendim. Krishna ilk çocuğumuz, ilk tecrübemizdi. Ben çok yemekler yaptım. Çok şeyler yaptım. Mamalar yaptım Ercan'a bebekken. Sonra ilginç bir tecrübe yaşadım sonra ama o kadar fazla önemli değil. Ben şimdi yaptığım zaman tası getiriyordum Ercan'ın yakınına. Oturuyordum onu. Masanın üzerine oturuyordum şeyle. O yatağında. Şimdi ne zaman getiriyordum kaşıkları ben? Eller, bacaklar, ayaklar, her taraf hareket halinde. Büyük bir heyecan içerisinde. Fark ediyor ki evet babam bana bu şeyi, gıdayı verecek. Yani bir açlık duyuyordu. Besine açlık duyuyordu. Biz Rabbin sözüne açlık duyuyor muyuz ya? Sorarım size. Nereye açlık duyuyoruz ya? Nelere açlık duyuyoruz abicim? Biz bu hareketleri var ya, samimiyetimle söylüyorum, başka şeyler için yapıyoruz. Hoşumuza giden, bu yeryüzünde hoşumuza giden şeyler için çırpınıyoruz böyle. Onları gördüğümüz zaman tombalak atıyoruz, seviniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gidiyor. Sadece açlık mı diyor? Hayır. Aynı zamanda da kutsal kitabı sever ve onun üzerine derin derin düşünür. Bunun sonucunda ne olur? Şimdi derin derin düşünüyor. Açlık duyuyor, yiyor, besleniyor. Böyle bir kişinin yaşamında ne olur? Bereket olur. Bereket nedir? Bereket Tanrı'nın zenginliği. O zaman ne oluyor değerli kardeşler? Senin hayatında oluşan bereket, zenginlik bir başkası için zenginlik oluyor, bereket oluyor. Yani sen bir başka kişiye bereket olabilmen için sen bereket almalısın ki o bereketi götürüp başkalarına verebilirsin değerli kardeşler. Onun için bizim hayatımız, bizim yaşamımız başkalarına bereket oluyor mu? Bunu soralım. Nuh'un yaşamında olduğu gibi bizim hayatımız bereket oluyor mu? Son bir sözle noktayı koyuyorum değerli kardeşler. Başarılı olmanın sırrı nedir? Tek yolu nedir sizce? Başarılı olmanın sırrı, başarılı olmanın yolu bu kadar anlatımdan sonra nedir sizce?
Sadık olmak.
Evet. Doğru. Ondan sonra bel bağlamak. Çok güzel. İtaat etmek. Yani şu değerli kardeşler, bereketlerin tek yolu var. Nemrut gibi bedenin yönetimi altında değil, Nuh gibi kutsal ruhun yönetimi altında yaşamaktır. Amin. Amin. Amin. Boyunlarımızı eğelim, yüreklerimizi eğelim. Bir 30 saniyelik bir süre olsun.